Birlikte zaman geçirdikçe bazı özelliklerimi daha yakından tanıyacaksınız. Bunlardan biri de çalışılan konuların tekrarına büyük önem vermemdir. Bu yüzden şimdi Tanrı sözünü kavramanın beş yolunu hep birlikte yeniden gözden geçireceğiz. Beş parmağımızla sayalım. 1. İşitmek, 2. Okumak, 3. Çalışmak, 4. Ezberlemek ve 5. Derin derin düşünmek. Harika. Evet. Bir tek bunları yapmanız gerekiyordu. Şimdi çalışmamızın çok önemli, can alıcı bir bölümüne geldik. Can alıcı sözcüğünün yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngilizce'deki karşılığı olan crucial, Latince çarmıh anlamına gelen crux sözcüğünden türetilmiştir. Bu yüzden can alıcı sözcüğü karşımıza tıpkı çarmıh gibi son derece önemli kararlar alırken çıkar. Bu paylaşımda çarmıhın şeytana neler yaptığını inceleyeceğiz. Bu çalışmayı yapmanızı gerçekten istemeyen biri var, biliyor musunuz? Onun kim olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Şeytan. Evet, doğru. Bu yüzden bu çalışma boyunca uyanık olmalısınız ve dikkatinizi dağıtacak her türlü unsura ya da baskıya karşı direnmelisiniz. İlk olarak ruhsal alandaki iki krallığa bakmalıyız. Bu iki güç İncil'de bizlere net olarak açıklanır. İncil'in temel vahiylerinden biridir. Ruhsal alanda İki güç vardır. Birincisi ışığın egemenliği. İkincisi ise karanlığın hükümranlığı. Ve hepimiz bunların her ikisiyle de ilişki kurduk. Bu konuda bir seçim yapma hakkımız yoktu. Aslında her birimiz doğal olarak karanlığın hükümranlığında doğmuştuk. Fakat hamdolsun ki Mesih'in çarmıhı aracılığıyla karanlığın hükümranlığından ışığın egemenliğine kaçma seçeneğimiz var. İlk önce İsa Mesih'in bu konudaki öğretişine Matta 12. bölüme ve ardından 26-28. ayetlere bakalım. Bu öğretişin geri planında İsa Mesih'in kör ve dilsiz bir adamı bu durumuna neden olan cinleri kovarak iyileştirmesi var. Kör ve dilsiz biriyle karşılaştığımızda birçoğumuz bu yöntemi uygulamayı düşünmeyiz, değil mi? Bu yöntem her kör ve dilsiz insan için geçerli olamaz elbette. Fakat çok gerçek bir çözüm olduğunu kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. 2 yıl önce Pakistan'dayken 7 kişiden oluşan ekibimizle birlikte vaaz ve öğretişten sonra hastalar için dua edeceğimizi duyurduk. Duaya ihtiyacı olan hastalar her zamanki gibi sayıca çok fazlaydı. Toplantıya katılanların yaklaşık %90'ı hastaydı diyebilirim. Aslında bu oran Pakistan'daki hasta nüfusun ortalamasına yakındır. Olayın bütün ayrıntılarına girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyebilirim. Pakistanlı kadınları denetlemekte büyük zorluklar çektik. Ben kesinlikle kadın düşmanı değilim ama bu kadınlardan fazlasıyla rahatsız oldum. Çünkü son derece disiplinsizdiler. Hayatlarında disiplin nedir hiç öğrenmemişlerdi. Erkekler yine bir ölçüde söz dinliyordu ama kadınlar söylenen yerlere oturmuyor, istenilen yerde durmuyor, toplantının ortasında kalkıp su tulumbasında bebeklerini yıkıyor ve oturacakları yer konusunda birbirleriyle kavga ediyorlardı. Bu yüzden İçimde belki de eski yaratılışıma ait olan bir şeyler uyandı. Ve bir sabah onlara şöyle dedim. Siz kadınlar şimdiye dek hiç söz dinlemediniz. Bu yüzden sizi cezalandıracağız. Bu sabah kadınlar için dua etmeyeceğiz. Sadece erkekler için dua edeceğiz. Bir görseydiniz. Bu mesajımı o kadar iyi anladılar ki. Öğretişimin sonuna geldiğimde 7 kişilik dua ekibimizin önünde 200-300 erkekten oluşan bir sıra oluşmuştu. Dua ekibimizde 3 karı koca çift ve Mahesh Chavda adlı bir erkek kardeş vardı. Hepimiz birlikte bu insan kalabalığının içine dalıp dua etmeye başladık. Pakistan'da ilk kez insanların üzerlerine el koyarak dua ediyorduk. Topluca ve ortaklaşa dua ediyorduk. Bir ara kendimi parmağını ilk önce kulağına sonra ağzına götüren bir adamın karşısında buluverdim. Bana sağır ve dilsiz olduğunu anlatmaya çalıştığını anladım. Hemen Matta'daki bu olayı anımsadım. Tanrı bilimsel açıdan neyin yapılması gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kendi kendime bunu yapacağım ve ne olacağını göreceğim dedim. Ve İngilizce olarak adama değil tabii, kötü ruha şöyle seslendim. Bu insanı tutsak eden sağırlık ve dilsizlik ruhu, Rab İsa Mesih'in adıyla sana bu adamı terk etmeni emrediyorum. Ardından sağır ve dilsiz adama, şimdi Rab'be hamd et dedim. Ve büyük bir şaşkınlıkla onun konuşmaya ve Rab'be hamd etmeye başladığına tanık oldum. Kendi kendime, demek ki işe yarıyor dedim. Adamı platformun üzerine çıkardılar. Artık işitebildiğini ve konuşabildiğini herkese gösterdiler. Bu olay orada bulunanların üzerinde çarpıcı bir etki yarattı. Bunun ardından eşim Ruth'la birlikte kalabalığın arasında sağır ve dilsizleri aradık. Pakistan'da bu tür insanların fazlasıyla olduğunu söyleyebilirim. Sonraki 10 dakika boyunca tümüyle sağır ve dilsiz olan 10 kişinin anında Rabbin mucizevi gücüyle iyileştiğine tanık olduk. Yani bu yöntemin günümüzde modası geçmiş bir yöntem olmadığını söylemek istiyorum. Ama İsa Mesih kör ve dilsiz adamı iyileştirdiğinde Ferisiler onun için cinlerin reisi Beelzebub'un, şeytanın isimlerinden biri, gücüyle kovuyor dediler. Bunun üzerine İsa onlara şu yanıtı verdi. Artık konunun geri planını anladınız. Matta 12:26-28 okumaya başlayabiliriz. Bu ayetleri okumamın nedeni sözünü ettiğimiz iki krallığı da açıklıyor olmasıdır. Bu konuda İsa Mesih'in kendi yetkin sözüne sahibiz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Beelzebub'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız cinleri kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. 26. ayette İsa, bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir diyerek, şeytanın sürmekte olan bir hükümranlığı olduğuna işaret eder. Ve ardından şöyle der, ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Burada birbirine karşı olan bu iki gücü, yani Tanrı'nın egemenliğini ve şeytanın hükümranlığını açıkça görebiliyoruz. Fiziksel değil, ruhsal iki egemenlik. Birisi şeytanın hükümranlığı, diğeri ise Tanrı'nın egemenliği. Kötü ruhların kovulması sırasında bu iki gücün tamamen açığa çıkması son derece ilginçtir. Kötü ruhların Rabbin temsilcisine, hizmetkarına itaat etmesi Tanrı'nın egemenliğinin üstünlüğünü ortaya koyar. Bu durum her birimizin her gün karşılaştığı ruhsal gerçekleri gözler önüne serer. Özellikle de Tanrı'nın egemenliğini ve şeytanın hükümranlığını. Şeytanın hükümranlığı anladığım kadarıyla insanları da ya da her iki düzeydeki varlıkları da içine alır. Burada size kutsal kitapta yazılı olanlara göre inandıklarımı söylüyorum. Sizleri kutsal kitapta yazılı olanların bu sözlerimi teyit edip etmediği konusunda kendi kararınızı vermeye davet ediyorum. Şeytanın varlıklar üzerindeki egemenliğinin iki düzeyde olduğuna inanıyorum. Dünyasal düzeyde Tanrı'ya itaat etmeyen her insan üzerinde egemendir. Bundan daha yüksek düzeyde ise Efeslilere mektupta göksel yerlerdeki ruhsal ordular olarak adlandırılan ve şeytanın Tanrı'ya karşı isyanının takipçisi olan asi melekler üzerinde hüküm sürmektedir. Bu her iki grubunda Efeslilere mektupta açıkça belirtildiğini görüyoruz. İlk önce Efesler 2. bölüme bakalım. Bu bölümden ilk 3 ayeti okuyacağız. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla yaptıklarından söz eden Pavlus şöyle yazar. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Burada fiziksel bir ölümden değil, günah ve söz dinlemezlik nedeniyle Tanrı'dan ayrı kalan insanın ruhsal ölümünden söz edildiği besbelli. Pavlus bunun ardından İsa Mesih'te sonsuz yaşama kavuşmalarından önce bu insanların nasıl yaşadıklarına dair şöyle yazar. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. Dikkat ederseniz, Pavlus 2. ayetin ortasında havadaki hükümranlığın egemeni olan bir varlıktan söz ediyor. Grekçe'de hava anlamına gelen iki sözcük bulunur. Bunlardan biri aer'dir, diğeri ise aiter'dir. Her ikisinden de İngilizce sözcükler üretilmiştir. Aer'den hava yani air sözcüğü, aiter'den ise karşılığı eter olan ether sözcüğü üretilmiştir. Grekçe'de aer, yer kürenin yüzeyindeki alt tabakalardaki havayı belirtir. Aiter ise daha yüksekteki yoğun olmayan hava tabakasını tanımlamak için kullanılır. Grekçe ayette havadaki hükümranlığın egemeninden ifadesinde havayı belirtmek üzere aer'in kullanılmış olmasından yerkürenin yüzeyinde egemen olan varlıktan söz edildiğini anlıyoruz. Bu varlık kimdir? Şeytan. Evet doğru. Şeytan, havadaki hükümranlığın egemenidir. Şeytan, fiziksel bir varlık olarak değil, ruhsal bir varlık olarak, Tanrı sözü dinlemez, tüm insanların üzerinde çalışmaktadır. Yani, dil, ırk, ait olunan kilise ya da inanç gözetmeksizin, Tanrı'ya itaat etmeyen ve Tanrı'ya karşı baş kaldıran herkesin üzerinde egemendir. Tanrı'ya isyan edenlerin başka bir seçeneği yoktur. Tanrı onları şeytanın hükümranlığına teslim etmiştir. Söz dinlemezlerin üzerinde hüküm sürmesi için şeytanı yetkilendiren Tanrı'dır. Üçüncü ayette bu insanların nasıl yaşadıkları açıklanıyor. Fakat ayetin hemen başında Paulus, bir zamanlar hepimiz böyle yaşıyorduk diyor. Buradaki hepimiz sözcüğü, Paulus'u, elçileri, Derek Prince'i ve buradaki herkesi içine alıyor. Bir zamanlar hepimiz öyleydik. Söz dinlemezliğimiz nedeniyle hepimiz şeytan hükümranlığındaydık. Bu bildiriye itiraz olan var mı? Hepimiz söz dinlemeyen ruha uymaktaydık ve öyle yaşıyorduk. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Bazıları esasen doğal benliğin isteklerini, tutkularını yerine getirerek günah işler. Diğer birçokları ise esasen aklın isteklerini yerine getirerek aynı derecede ciddi günahlar işlerler. Gurur, kibir, küstahlık, eleştiri, kişinin kendi doğruluğuna inanması. Bütün bunlar cinsel tutkular ve ahlaksızlıklar ya da sarhoşluk kadar ciddi günahlardır. Ve benim gibi bazılarımız her iki alanda da günah işledik. Hepimiz derken elbette kendimi de bunların içine katıyorum. Beni de bu listenin içine dahil edebilirsiniz. Bir zamanlar nerede olduğumu çok iyi biliyorum. Bir zamanlar ben de karanlığın hükümranlığındaydım. Kendimden çok kuvvetli ruhsal bir gücün denetimi altındaydım. Ve bu durumumun farkında bile değildim. Tanrı'nın egemenliğindeyken nerede olduğunuzu bilirsiniz. Çünkü gözleriniz görebilir. Ama karanlığın hükümranlığındaysanız nerede olduğunuzu bilemezsiniz. Sizi neyin denetlediğini bilmezsiniz. Sizi harekete geçirenin ne olduğunu anlayamazsınız. Şeytanın hükümranlığı işte böyledir. Bu durumun anahtar sözcükleri ise Tanrı'ya karşı söz dinlemezlik ve başkaldırmadır. Yeşaya 53:6'da ne yazıldığını anımsayın. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını, isyankarlığını ona yükledi. Asıl sorunumuz başkaldırı ve söz dinlemezliktir. Daha önce söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Bu konuyla baş edemeyen, bu konuya kesin çözüm sunamayan herhangi bir din biçimi yetersizdir. Yani etkili değildir. Peki, şimdi Efesliler 6:12 ayetine bakalım. Bu ayet benim için yepyeni bir öğretiş dizisinin başlangıç noktasını oluşturuyor. Bu yüzden havaya girip esas konumuzdan uzaklaşmamaya dikkat etmeliyim. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Paulus, bu ayette bir mücadele içinde olduğumuzu bildiriyor. Bir savaş, bir çatışma içindeyiz. Ama karşımızdakiler bedenli varlıklar değil ve onlar başka bir aleme aitler. Bu ruhsal bir alemdir. Kime karşı mücadele ediyoruz? Dehşet verici bir düşünce. Ama Paulus bunun karanlık dünyanın güçleri, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları olduğunu söylüyor. Bu konuda kendi yorumumu, yetkileri farklı alanlarda ve farklı boyutlarda olan güçler ya da yönetimler olarak ifade edebilirim. Bu benim kendi genişletilmiş açıklamam. Sizlere ayrıntılı bir açıklama yapmaya kalkarsam buna zamanımız yetmez. Bu yüzden ister kabul edin ister kabul etmeyin. Fakat bilin ki karşımızda farklı alanlarda farklı yetkileri olan güçler var. Eski Antlaşma Daniel kitabındaki şeytani yönetici Pers önderi gibi. Bir başka şeytani yönetici de yine aynı kitapta sözü edilen Grek önderiydi. Bu kişiler farklı yetki alanlarına sahiptiler. Ama doğal ortamları, yurtları, yeryüzü değil, kötülüğün göksel yerleriydi. Paulus ardından şöyle devam ediyor. bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Ya da kendi sözlerimle, bu karanlık çağın hakimi olan dünyasal yönetimlere uymaktaydınız. Ben hakimi olan sözcüklerini kullandım. Çünkü bunun şeytanın bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Şeytanın en büyük tutkusu ve amacı tüm insanlık üzerinde hakim olmaktır. Pavlus ayetin sonunda şöyle diyor. Çünkü savaşımız kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu konu üzerine saatlerce konuşabiliriz. Ama izninizle size kendi anlayışımı açıklamak istiyorum. Burada sözü edilenlerin Tanrı'ya başkaldırısında şeytanla birlik olan onun hükümranlığındaki yüksek kademedeki yöneticiler olduğuna inanıyorum. Bunlar Tanrı'nın huzurundan kovulmuş ve göksel alemin başka bir yerinde rakip bir hükümranlık kurmuşlardı. Bu konuya işaret eden birçok ayet var ama bunları incelemek için yeterli zamanımız yok ve esas konumuz da bu değil. Ama gerçekte kendi akademik geçmişimden örnek vermek gerekirse Grek ve Roma ilahları yani Jüpiter, Merkür, Mars, Venüs ve diğerleri göksel yerlerde barınan şeytanın meleklerine insanlar tarafından verilmiş olan isimlerden başka bir şey değildir. Bu varlıklar insanların tanrıları olduklarını iddia ederler. Kutsal kitapta sahte ilahlara dair pek çok ayet vardır. Ben de sahte ilahların Tanrı'ya isyanda şeytanla birlik olan ve göksel yerlerde rakip bir hükümranlık kuran melekler olduklarına inanıyorum. Daniel kitabında Daniel'in oruç tutmaya ve dua etmeye başladığı zaman Tanrı'nın yanıt getiren bir meleğini gönderdiğini okuruz. Ama meleğin gelmesi 21 gün sürer. Bunun nedeni meleğin yavaş hareket etmesi değildir elbette. Asıl nedeni gelirken şeytanın melekleriyle savaşmış olmasıdır. Bu konu Daniel 10. bölümde aktarılır ama şimdi oraya bakmayacağız. Bu yüzden Tanrı'nın göksel yerleriyle yeryüzü düzlemi arasında bir yerde şeytanın meleklerinin, kendilerini Tanrı gören asi meleklerin kurduğu ruhsal bir hükümranlık vardır. Bu gerçeğin farkına varmadan çağdaş kültürümüzde olan biteni tam olarak anlamanızın mümkün olmadığı kanısındayım. Zira bu ruhsal ordular Mesih'in egemenliğinin kendilerine karşı koyduğu her alanda insanlığın üzerinde yeniden hakim olmaya çalışıyorlar. Bu oluşum birçok ülkede yaşanmaktadır. Yeni Zelanda bu konuda göze çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Maori kültü diye adlandırılan akım, eski dönemlerde tapınılan ilahların yeniden gündeme getirilmesinden başka bir şey değil. Yerel kültür adı altında pek çok bölgede bu tür hareketler başlatılmaktadır. Oysa bu kültür aslında Hristiyanlık ona karşı koymadan önce de var olan şeytani bir tapınma düzenidir. Artık şeytanın hükümranlığına dair zihnimizde aydınlatıcı bir resim oluşturduk sayılır. Umarım bu konuyu sizlere yeterince açıklayabildim. Kardeşler, beni dinleyin. Sevsek de sevmesek de bu hükümranlıkla savaşmaktayız. Savaşıyoruz sözleriyle biz elçiler ya da biz kilise önderleri ya da biz müjdeciler savaşıyoruz denmiyor. Hepimiz bu savaşın içindeyiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Ben de bir vatandaşım. Eğer ülkem başka bir ülkeye, varsayalım Japonya'ya savaş açarsa, Tanrı korusun, benim de başka bir seçeneğim olmaz. Ben de Japonya ile savaşta olurum. Hem ülkemin vatandaşı olup hem de ülkemle savaşmakta olan bir ülkeyle savaşmıyor olmam mümkün değildir. Bu yüzden eğer Tanrı'nın egemenliğinin bir vatandaşıysam ve Tanrı şeytanın hükümranlığına karşı savaş açmışsa, ben de şeytana karşı savaşırım. Bunun dışında başka bir seçeneğim yoktur. Tek seçeneğim bu savaşı kazanmak ya da kaybetmektir. Tek seçeneğim budur. Ve eğer sizler savaşmakta olduğunuzu bilmiyorsanız, savaşı kaybedebilirsiniz. Peki, Mesih'in çarmıhtaki ölümü bu iki egemenlik konusunda ne yaptı? Şimdiye dek değindiklerim asıl konumuzun temelini hazırlıyordu.
Şimdi de Koloseliler 1. bölümü açalım. Koloseliler 1:12 anahtar ayet niteliğindedir.
Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. Tanrı bizlere Mesih'e iman aracılığıyla ışıktaki mirasına ortak olmak hakkını sağlamıştır. Işığın karşıtı ise karanlıktır. Peki Tanrı bunu nasıl yaptı? Bir sonraki ayet, yani 13. ayet, kelimenin tam anlamıyla gerçekten çok can alıcı. O, yani Baba Tanrı, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Ben kendi yorumumda karanlığın hükümranlığından yerine gücünden sözcüğünü kullanıyorum. Grekçe ayette ise yetki, yetkili anlamındaki exousia kullanılmıştır. Şeytana ait olduğunu söylediğim karanlığın hükümranlığından, yetkisinden kurtarıldık. Bunu bilmelisiniz. Şeytan, Tanrı'ya itaat etmeyen herkesin üzerinde yetkilidir. Eğer Tanrı'ya itaat etmemeye karar verirseniz ya da kendi seçiminiz, isteğiniz dışında Tanrı'ya itaatsizlik ederseniz, şeytanın yetkisi ve gücü altındasınızdır demektir. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Çünkü o karanlığın hükümranıdır ve yaptığı işleri gizler. Ama yine de bu durumdasınız demektir. O zaman şöyle diyebiliriz. Karanlığın hükümranlığı vardır. Fakat İsa Mesih'in çarmıhta gerçekleştirdikleri sayesinde Tanrı bizleri karanlığın hükümranlığından kurtarmış ve sevgili oğlunun egemenliğini aktarmıştır. Bu egemenliğin kralı Tanrı'nın sevgili oğlu İsa Mesih'tir. Eğer aklanmak istiyorsanız Mesih'in egemenliğinde olmalısınız. Çünkü o Tanrı'nın atadığı kraldır. Eğer Mesih'in egemenliğinde değilseniz Tanrı'nın yetkisini reddediyorsunuz demektir. Çünkü tüm yetki İsa Mesih'e verilmiştir. Bir sonraki ayeti okuyalım. Onda, bazı çevirilerde onun kanı aracılığıyla diye yazar. Kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Yani karanlığın hükümranlığından kurtuluşumuz ve Tanrı'nın egemenliğine aktarılışımız, günahlarımızın bağışlanması, İsa Mesih tarafından bir bedel karşılığında geri satın alınmamız sayesinde mümkün olmuştur. Şeytanın hükümranlığı altındaydık. Fakat İsa Mesih, Tanrı'nın egemenliğine girebilmemiz için o bizi geri satın aldı. Bu çok çok çok önemlidir. Müjdenin ana bildirisi Tanrı'nın egemenliğidir. Günümüzde bu bildiriyi bir anlamda budayarak müjde nedir sorusuna, eğer İsa Mesih'in senin için öldüğüne inanırsan, bağışlanabilirsin, kurtulabilirsin, sonsuz yaşama sahip olabilirsin ve öldüğünde cennete gidebilirsin yanıtını verme eğilimi içine giriliyor. Bu elbette müthiş ve harika bir ayrıcalıktır ama müjdenin tamamını yansıtmaz. Oysa müjdenin tamamı Tanrı'nın egemenliğinin bildirilmesidir. Yani bizler şeytanın hükümranlığındaydık ama bir bedel karşılığı geri satın alınarak bu hükümranlıktan çıkarıldık ve Tanrı'nın egemenliğine aktarıldık. Böylelikle Tanrı'nın egemenliğinde onunla birlikte yetki sahibi olduk. Bu noktaya genellikle değinilmediğini, dışarıda bırakıldığını şimdi anlayabiliyor musunuz? Bizler kâhinler ve yöneticiler olarak hizmet etmek üzere çağrıldık, görevlendirildik. Bir Afrika seyahatim sırasında bu gerçeğin farkına vardım. Ortasından muhteşem Zambiya Nehri'nin aktığı Zambiya'daydım ve bir Afrikalı toplulukla konuşuyordum. Onlara da şimdi size aktardıklarımı anlatmaya çalışıyordum. Arka planda Zambiya Nehri bütün güzelliğiyle akmaktaydı. Onlara şöyle dedim. Beni iyi dinleyin. Bir krallıkta yaşadığımızı varsayın. Nehrin öte yakasında ise bir başka krallık var. Ve bizler de bu krallıktan diğer krallığa geçmek istiyoruz. Bunun için bir köprüye ihtiyacımız var. Ve Tanrı bu köprüyü sağladı. Bu köprü Mesih'in çarmıhıdır. Çarmıh aracılığıyla şeytanın hükümranlığından çıkabilir, nehri geçebilir ve Tanrı'nın egemenliğine girebilirsiniz. Sözlerime şöyle devam ettim. Ama çoğu Hristiyanın sorunu şeytanın hükümranlığından çıkmış olmalarına rağmen hala köprünün çevresinde zaman geçiriyor olmalarıdır. Onlar Tanrı'nın egemenliğinde yaşamanın ne olduğunu hala keşfedememişlerdir. Hala kâhinlik görevlerini üstlenememişlerdir. Hala gerçek yetkilerini kullanamamışlardır. Durumu idare etmekten memnundurlar. Doğru mu, yanlış mı? Çoğu Hristiyan, eğer şeytan beni rahatsız etmiyorsa, ben de onu rahatsız etmem yaklaşımını benimsemiştir. Bu, tehlikeli bir yaklaşımdır. Size bir şey söylemek istiyorum. Şeytan, bir zorbadır. Nerede ürkeklik görse, bunu daima kullanır.
Benim şeytana karşı benimsediğim tutum şudur. Eğer benim için sorun yaratmaya kalkışırsa, bunu aklına getirdiğine, onu pişman etmek için elimden geleni yaparım. Onun bu tür bir yaklaşıma saygı duyduğunu keşfettim. Her zaman başarılı oluyorum demek istemiyorum ama daima elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Mesih'in çarmıhı, karanlığın hükümranlığından Tanrı'nın egemenliğine geçebilmemiz için bizim köprümüzdür. Karanlığın hükümranlığında adı şeytan olan karanlık ve kötü bir yönetici tarafından hükmedilmiş, tutsak edilmiş ve onun çıkarları için kullanılmaktaydınız. Bu karanlık hükümranlıktan harika bir köprü sayesinde çıkarıldınız. Bu köprü öylesine güçlüdür ki üzerinden milyonlarca insan geçse bile onları taşıyabilir. Bu köprü sayesinde Tanrı'nın sevgili oğlu İsa Mesih'in egemen olduğu, sevgi yasasının geçerli olduğu ışık krallığına getirildiniz. Ve sizlere İsa Mesih'in yönetimine ortak olma ayrıcalığı sağlandı. Dinleyin, sanırım bu konuda sizi ikna etmem gerekiyor. Efesliler 2. bölümü açalım. Şeytanın hükümranlığında olan insanların tanımlandığı bölümden hemen sonra gelen 2-4-6 ayetlerini okuyacağız. Hatırlarsanız hepimiz söz dinlemeyen insanlarda etkin olan ruha uymakta ve gazap çocuklarıydık. Ben o noktayı ele almadım ama söz dinlemezlik Tanrı'nın gazabına neden olur. Bu yüzden Tanrı'nın gazabı altındaydık. 4. ayette kutsal kitapta yer alan ama sözcüklerinin en harikalarından birini görüyoruz. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. İsa Mesih'in bizim için öldüğü gerçeğini imanla yüreğimize alarak ben onun yaşamını paylaşabileyim diye Mesih benim yerime öldü diye ikrar ederiz. Bu çok önemlidir. Bu ikrarda çifte kimlikten söz edildiğini görebiliyor musunuz? İsa Mesih her şeyden önce benim eski günahkar kimliğimle özdeşleşti. Günahlarımı yüklendi, suçumun cezasını üstlendi ve benim yerime öldü.
Bu durumdan yararlanabilmem için kendimi onunla özdeşleştirerek yanıt vermem gerekiyor. O zaman şöyle söylemeliyim. Ben çarmıhta öldüm. Eski yaratılışım çarmıha gerildi ve ben kendimi onun ölümünde onunla özdeşleştirirsem ölümünden sonra olanlara ortak olma hakkına yeni bir kimlikle sahip olurum.
Kutsal ayetlere göre atılması gereken bir sonraki adım nedir? Gömülmek. Nasıl gömülürüz? Vaftiz yoluyla. Evet, doğru. Ve sizler onunla birlikte gömüldüğünüzde Pavlus 3 şeyin daha gerçekleştiğini bildirir. 5 ve 6. ayetler. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Ama sadece bununla kalmıyor. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. İsa Mesih nasıl bir yerde oturuyor? Göksel bir tahtta, evet doğru. Kutsal kitabın İngilizce çevirilerinden birinde bizi onunla birlikte tahta çıkardı ifadesi kullanılır. Bu çok canlı ve çarpıcı bir tanımlamadır. Dolayısıyla Mesih'le özdeşleştiğimizde onunla birlikte ölüyoruz, gömülüyoruz, yaşama kavuşuyoruz. Lütfuyla kurtuluyoruz. Diriltiliyoruz. Ne kadar müthiş değil mi? Ama bu kadarla da kalmıyor. Onunla birlikte tahta çıkarılıyoruz. Karanlığın hükümranlığından kurtulup Tanrı'nın sevgili oğlunun sevgi krallığına giriyoruz. Onun yönetimine ortak olmak, kâinlik yapmak üzere görevlendiriliyoruz. İşte bizi bekleyen bunlardır. Ve hepsi Mesih'in çarmıhı aracılığıyla sağlanmıştır. Çarmıh, karanlıktan ışığa geçmek için tek yol, tek köprüdür. Tanrı bizleri karanlığın hükümranlığından kurtarmakla kalmadı. Çarmıh aracılığıyla şeytanı tümüyle yendi. Tanrı, şeytanı toptan, ebediyen ve değiştirilemez bir yenilgiye uğrattı. Şeytan, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle uğradığı bu yenilgiyi hiçbir şekilde etkisiz kılamaz, iptal edemez.
Şimdi de Luka 11:21-22'yi açalım. Bu bölüm daha önce ele aldığımız kör ve dilsiz bir adamın İsa Mesih tarafından iyileştirilmesinin hemen sonrasında geliyor. Yani ayetsel olarak bu olay ve İsa Mesih'in bir meselle aktardığı iki egemenlik bağlamındadır. Luka 11:21-22. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Burada iki kişiden söz ediliyor. Güçlü bir adam ve ondan daha güçlü olan biri. Güçlü adam kimdir? Şeytan. Ondan daha güçlü olan kimdir? İsa Mesih. Evet, doğru. Peki, daha güçlü olan ne yapıyor? 22. ayet, onu yeniyor. Bütün silahlarını elinden alıyor ve mallarını yağmalayarak bölüştürüyor. Bu müthiş bir bildiridir. İsa sadece şeytanı yenmekte kalmadı. Onun elindeki bütün silahları da aldı. Bunu yaparken onun tutsak ettiği tüm mahkumları özgürlüğe kavuşturdu ve zorbalıkla elde ettiği malları serbest bıraktı. İsa Mesih'in bu malları bölüştürdüğü gerçeğinin bilincine vardığımızda, şeytanın daha önceden ele geçirmiş olduğu birçok kaynağın da kilisenin Mesih'te özgürlüğe yönlendirmesi için sağlandığını anlayabiliriz. İsa Mesih şöyle seslenir: "Haydi, gelin alın. Bunlar onun malı değil. O bir yalancı. O bir hırsız. Bunlar onun hakkı değildi. Bunların sahibi benim. Ben kazandım. Bunlar benim kendi halkım içindir." Mesih, Yuhanna 12:31-32'de çarmıhtaki ölümünü önceden bildirirken şöyle der: "Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim." 32. ayette Mesih'in çarmıhtaki ölümünden söz ettiği açıkça belli oluyor. "Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman." Mesih bu bağlamda iki konudan söz ediyor. Birincisi, bu dünyanın yargılanması, yani dünyanın Tanrı'ya karşı düşmanlığının, Tanrı'nın biricik oğlunun çarmıha gerilmesiyle nihai açıklanışı. Bu, dünyanın nihai mahkumiyetidir. İkinci olarak İsa şöyle der: "Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak." Bu dünyanın egemeni kimdir? Şeytandır. İsa Mesih, İncil'in Yuhanna kısmında şeytan için 3 kez bu adı kullanır. Şimdi biraz durup, dünya sözcüğünün İncil'de hangi anlama geldiği üzerinde düşünmeliyiz. Dünyanın Grekçe karşılığı kozmozdur. Bu sözcükten kozmonot ve benzeri diğer sözcükler türetilmiştir. Ama bu durum kafanızı karıştırmasın. Çünkü İncil'de anlam olarak farklıdır. İncil'de dünya, belirli bir sosyolojik düzen, insan yaşamını ve kültürünü yansıtan, insanlığın temel aldığı bir sistem anlamında kullanılır. Yani yeryüzü ya da evren anlamında kullanılmaz. Örneğin İncil'de 2. Petrus 3:6'da Nuh tufanı için şöyle yazılıdır: "O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu." Aslında dünya yok olmamıştı. Yok olan insanlığın toplumsal düzeniydi. Bu yüzden burada şeytanın dünyanın egemeni olduğunu söylemiyoruz. Bu ayrı bir konudur. Şeytan, insanlığın yaşam düzeninin egemenidir. Çünkü dünyadaki tüm yaşam düzeni Tanrı'ya karşı söz dinlemezlik üzerine kurulmuştur. Bu düzen Tanrı'nın adil yönetimini reddeder. Dolayısıyla şeytanın egemenliği altına girer. Bu noktayı anlamanız son derece önemli. Günümüz Hristiyanlarının birçoğunun İncil'deki dünya sözcüğüyle neyin kastedildiği konusunda net bir görüşe sahip olmadıklarını gözlemliyorum. Aslında açık konuşmak gerekirse, dünya ile kilise arasındaki farkı görmek de oldukça zordur. Konuşmalarımda sıklıkla kullandığım bir benzetme var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Denizde bir geminin olması doğrudur. Ama bir gemide denizin olması tümüyle yanlıştır. Dünyada kilisenin olması doğrudur. Ama kilisede dünyanın olması tümüyle yanlıştır. Sanıyorum yakın bir gelecekte evrensel kilisede büyük bir kriz baş gösterecek ve bizler de dünya ile gerçek ilişkimizi ve dünyaya yaklaşımımızı belirlemek zorunda kalacağız. Hristiyanlara sık sık şu soruyu yöneltirim: kim kimin üzerinde daha fazla etki yaptı? Kilise mi Hollywood'u daha fazla etkiledi, Yoksa Hollywood mu kiliseyi daha fazla etkiledi? Bugüne dek hiç kimsenin kilisenin Hollywood'u etkilediğini söylediğini duymadım. Buna rağmen Hollywood kesinlikle, hatta birçoğumuzun fark edemediği kadar kiliseyi etkilemiştir. Bu yüzden İsa Mesih, şeytanı bu dünyanın egemeni olarak adlandırdığında, o hepimizin içinde doğduğumuz, alıştığımız, kendimize bir yol çizdiğimiz ama özünde ve Tanrı'nın gözünde onun adil yönetimine baş kaldıran bir dünya düzeninden söz etmektedir. Bu düzen Tanrı'ya isyan etmektedir. Bu ayete ve başkaldırı konusuna tekrar geri döneceğiz. İsa Mesih, Yuhanna 12:31'de çarmıhtaki ölümü konusunda şöyle bildirir. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Şeytanın egemenliği nerede son buluyor? Mesih'in çarmıhında. Sınır çizgisi onun çarmıhıdır. Şeytan çarmıhtan öteye geçemez. Çarmıh, şeytanın hükümranlığının ve denetiminin kesin ve nihai sınırıdır. Sizler ve ben, hepimiz, çarmıhın çizdiği bu sınırın hangi tarafında yaşadığımıza karar vermeliyiz. Çünkü eğer şeytanın yetki alanında yaşıyorsak, onun egemenliğinden kurtulamamışız, hala onun denetimi altındayız demektir. Şimdi de Koloseliler 2'de son derece önemli 3 ayete bakacağız. Bu ayetlerde Mesih'in çarmıhının şeytanın denetimine nasıl son verdiği açıklanır. Çarmıhın bizleri nasıl özgür kıldığı anlatılır. Bu ayetleri uzun uzun inceleyeceğiz. Çünkü eğer anlamını kavrayamazsak, yaşamımızda Tanrı'nın çocukları olarak etkin olma hakkımızı ve yetkimizi kaybederiz. Koloseliler 2:13-15'i okuyacağız. Ama daha önce 12. ayette yer alan vaftizde onunla birlikte gömüldüğünüz ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Onunla özdeşleşmenin temel adımının vaftizde onunla birlikte gömülmek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Vaftizde onunla birlikte gömüldükten sonra en yukarı kadar çıkma hakkına sahip oluruz. Şimdi ayetleri okuyalım. Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Baba Tanrı sizi Mesih'le, oğluyla birlikte yaşama kavuşturdu. Burada Baba Tanrı'nın İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla yaptıklarından söz ediyoruz. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp, onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Ayette yer alan suçlarımız, daha önce ele aldığımız gibi bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı, başkaldırılarımızı, söz dinlemezliğimizi, belirlenen sınırı aşmamızı ifade etmektedir. Peki hangi yönetimler ve hükümranlıklardan söz ediliyor? Şeytan ve onun hükümranlığından. Yenerek sözcüğü, kazanılmış olan topyekün bir yengiyi, zaferi ifade eder. O dönemde egemen olan Roma kültüründe, savaşlarda güçlü düşmanlarını yenerek galip gelen ya da imparatorluk adına toprak kazanan Romalı generaller, başkente geri döndüğünde Roma Senatosu tarafından onurlandırılırdı. General, tek ya da iki beyaz atın çektiği bir savaş arabasına bindirilir ve Roma sokaklarında dolaştırılırdı. Sokaklara dizilen halk da onu alkışlardı. Generalin kazandığı zaferin boyutunun kanıtı olarak savaş arabasının gerisinden savaşta yendiği krallar, generaller, diğer askerler ve hatta ele geçirdiği topraklarda yaşayan vahşi hayvanlar yürütülürdü. Hepsi de birer tutsak olarak zincire vurulmuş olurlardı. Benzeri bir zafer alayı İsa'dan sonra 70 yılında Titus'un Yeruşalim'i yıkması münasebetiyle düzenlendi. Titus Roma'ya geri döndüğünde savaş arabasının arkasından yenilgiye uğrattığı son Yahudi direnişçiler zincire vurulmuş tutsaklar olarak yürüyordu. Zafer kutlaması sona erdiğinde hepsi infaz edildiler. Bu çok canlı bir betimleme, öyle değil mi? Peki yenerek sözcüğü bize ne anlatıyor? İsa Mesih çarmıhta sadece şeytanı yenmekle kalmadı. Tüm düşmanlarını ele geçirip topyekün zaferinin kanıtı olarak hepsini arkasından yürüttü. Şimdi de 2. Korintliler 2:14'ü açalım. Eşim Ruth'la birlikte bu ayeti sizlere ezbere söylemiştik. Ayet şöyle başlıyor. bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Zihninizde şöyle bir resim canlandırın. İsa Mesih savaş arabasında gidiyor ve yenilgiye uğrattığı tüm düşmanları da onun arkasından yürütülüyor. Evrendeki bütün canlılar sokağın her iki yanına toplanmış onu alkışlıyor. Bu resimde bizler neredeyiz? Bizim yerimiz neresi? Onun arkasından yürüyen yenilmiş ve zincire vurulmuş tutsakların arasında mıyız? Hayır! Bizler savaş arabasının içindeyiz. Bunu asla unutmamalısınız. Bizler onunla birlikte savaş arabasının içinde zafer alayındayız. Peki o arabaya nasıl bindik? İman aracılığıyla. Evet doğru, sizler o arabadasınız. Buna inanmalısınız. Bu resmi oluşturabildiniz mi? Ayet şöyle devam ediyor. Bu arada zamanımız bitmek üzere, bu yüzden Koloselilere şimdilik geri dönmeyeceğiz. Onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan. Bu resimlerin en harikuladesi. İsa Mesih'in yanında hak ettiğiniz yeri aldığınızda onun hoş kokusunu yayarsınız. Bir örnekle anlatmak gerekirse, bayan parfümlerinin büyüleyici kokusunu bilirsiniz. İnsan burnu da olağanüstü bir koku alma aracıdır. Çünkü hiçbir bilimsel aygıtın ölçemeyeceği kokuları algılayabilecek kadar hassastır. Bir davete şık gece kıyafetiyle katılan hoş bir bayan içeri girdiğinde sürdüğü pahalı Fransız parfümün kokusu çevresine yayılır. Bu durum elbette burada bulunan hiçbirimiz için geçerli değil. Ben sadece bir örnek olarak kullandım. Bayan gittikten sonra ardında hoş bir koku bırakır. Bunun nereden geldiğini bir anda fark edemezsiniz ama havada hoş bir koku kalır. Mesih'in zaferinde yaşadığımız zaman bizler de böyle oluruz. Bir yere girdiğimizde çevremize hoş bir koku yayarız. İnsanlar bu kokunun nereden geldiğini bilmeyebilir ya da anlamayabilirler. Bu duruma dair bir tanıklığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1979 yılında eşim Ruth'la birlikte yaklaşık 3 ay Yeruşalim'deki İbrani Üniversitesi'nde öğrenim gördük. Üniversite yakınında küçük bir oda tutmuştuk. Ev sahiplerinin özellikle çok az İngilizce bilmesini tercih etmiştik. Boyutları yaklaşık 3 metreye 4 metre olan odamızın yan tarafında küçük bir tuvalet bölümü vardı. Tuvaleti kullanmak istediğimizde duşun altından geçmek zorunda kalıyorduk. Mutfaktaki buzdolabında bize ayrılan tek bir raf vardı ve Ruth mutfağı ancak belirli saatlerde kullanabiliyordu. Bu odada 3 ay yaşadık. Evin zemini taşla kaplıydı ve çok az halı vardı. Bu nedenle sandalyeyi her oynatışımızda evin içinde büyük bir gürültü duyuluyordu. Ev sahibi çift ve bizler birbirimizi rahatsız etmemek için evin içinde adeta ayak ucumuza basarak yürüyorduk. Bu durum bir ay kadar sürdü. Ardından bir şey oldu. Ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu, aradaki duvarın yıkılması gibi bir şeydi. Evin erkeği bana neden böyle olduğumu sordu. Anlayacağınız, bir aydır bizi dikkatle izliyorlarmış. Kendisine, Rab İsa Mesih ile ordudaki koğuşumda nasıl tanıştığımı ve onun beni nasıl değiştirdiğine dair kişisel tanıklığımı verdim. Ardından gerçek birer dost olduk. Daha sonra Ruth da kendi tanıklığını verme fırsatını buldu. Bu özellikle önemliydi. Çünkü kendisi de Yahudi kökenliydi. Bilmiyor olabilirsiniz ama bu, değinildiğinde tartışma yaratabilecek bir konudur. Bu olayın ardından 60 yaşlarındaki ev sahibimiz bir gün bize şöyle dedi. Sizin özel insanlar olduğunuzu biliyordum. Bu sözler o güne dek duyduğumuz en büyük övgülerden biriydi. Bunun tek nedeni, savaş arabasından yayılan onun hoş kokusuydu. Bize şöyle dediler. Bu küçücük odada, bu koşullar altında, böylesine büyük bir esenlik içinde nasıl yaşadığınızı anlayamıyoruz. Amin. Bir sonraki paylaşımda Koloseliler 2. bölümü derinlemesine inceleyeceğiz.